Ayrım 26.
Eğer MBM MSM'den küçükse fiyat doğrusu CC'dir. -2'nin üretimi optimalden büyük, fiyatı daha düşüktür. Optimal kaynak dağılımı üretimin A noktasında belirlenmesini gerektirir. Pareto anlamında maksimum refaha bu noktada erişildiği halde TDY ve TDK dolayısıyla üretimin birleşimi optimalden ayrılmış, maksimum refaha erişilememiştir. Piku yukarıdaki açıklamayı üretim girdilerinin safi MBH ile MSH arasındaki farka dayandırır. MSH'yi şöyle tanımlar. Herhangi bir kullanış alanında veya yerde üretim kaynaklarındaki artışın sağladığı, kim yararlanırsa yararlansın, toplam safi fiziksel şeyler ve nesnel hizmetlerdir. Sayfa 134. Diğer bir deyişle bir üretim girdisinin marjinal sosyal hasılası, sadece onun sahibine düşen değil, kendisi elde etmese de bütün ekonomi çapında yarattığı verimin toplamıdır. Piku, optimal kaynak dağılımını, üretim kaynaklarının MSH'nin her alanda eşit olması diye tarif eder. Ne var ki TRŞ kanısınca ancak girdinin MBH'ni her alanda eşitler. MSH ve MBH arasındaki farkları gidermek için eğer MSH MBH'den küçükse vergi koymak, MSH MBH'den büyükse sübvansiyon vermek gerekir. Piku'nun çok zaman neoklasik anlayıştan kurtulamadığı açıktır. MSH ve MBH'nin farklı olduğu koşullar için şöyle demektedir. Bireysel çıkarın gerçekleştirmek eğiliminde olduğu, erişilebilir en yüksek maksimum olmayabilir. Bununla beraber bu ikinci derecede önemli bir meseledir. Bizim maksadımız için önemli olan MBH ve MSH birbirine eşitse, bireysel çıkarın serbestçe kendisini göstermesini engellemenin genellikle milli hasılaya zarar vermesidir. Sayfa 143. Baumol, Pigou'nun işaret ettiği bu farka dayanarak devletin iktisadi teorisinin kurulabileceğini söyler. Akılcı vatandaşların devlet müdahalesine tahammül nedeni, MBH'yi MSH'den ayıran TDY ve TDK'dir. Ne var ki Baumol, TRŞ'nin maksimum refah yaratacağı tezini tümden reddeder. TRŞ'de dahi toplum bireylerinin birbirinden bağımsız hareketlerinin daima toplam refahı maksimumlaştıracağına inanmak için hiçbir neden yoktur. Gerçekten var olan düzenin savunucuları için istisnaları belirtmek yerinde bir strateji olmuştur. Çünkü bir kere bunların istisna olduğu kabul edilince daha fazla tartışmaya gerekçe yoktur. Tüketimde TDY ve TDK üzerinde üretime nazaran çok daha az durulmuştur. Fakat düzen beri bireylerin tercih fonksiyonları arasındaki karşılıklı ilişkiye dayanarak yeni mallar talebinin dinamiğini açıklayabildiği gibi, TRŞ'nin maksimum refah için yeterli olmadığını da göstermiştir. TRŞ, tüketici egemenliği ilkesinin doğal sonucu olarak, tüketicilerin tercih fonksiyonlarının birbirinden bağımsızlığını varsayar. Kaynak dağılımının optimal olduğu, bu varsayım altında kabul edilir. Oysa gerçekte tüketicilerin kendi tükettikleri mallardan sağladıkları tatmin, diğer tüketicilerin tüketiminden bağımsız değildir. Kişi tüketimi ile yine piyasa mekanizması dışında kalmak üzere, diğer bir kişi veya kişilere yarar veya kayıplar yaratabilir. Tüketici tercihleri arasındaki bağlılık, bir gelir sınıfının diğerinin tüketiminden etkilenmesi yolunda belirebilir. Düşük gelir sınıfları yüksek gelir sınıflarının tüketiminden etkileniyor, fakirlerin fayda fonksiyonlarına, zenginlerin tüketimi olumsuz etki yaratıyor olabilir. Bu bağlılık tek yönlü olup zenginlerin tüketimi fakirlerinkinden etkilenmiyorsa, artan oranlı vergiler ile gelir bölüşümünü değiştirmek haklı gösterilebilir. Böylece sayısal fayda analizi terk edilince, teorinin yer veremediği artan oranlı vergiler haklı gösterilebilecektir. 3. Kapitalizmde yaygın eksik rekabet şartları. Sraffa, J. Robinson, Chamberlain, Stackelberg, Triffin, von Neumann, O. Morgenstern. Kapitalizmde tekeller rekabeti doğururken rekabetin de tekeli doğurduğuna Marx daha 19. yüzyılın başında işaret etmişti. Oysa liberal öğreti A. Marshall ve Pigou dahil 1920'lerde dahi teorilerini TRŞ varsayarak kurmaya ve tekeli istisna saymaya devam etti. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren kapitalizmin kurumsal yapısını böyle gerçek dışı bir modelle açıklamak imkanı hiç kalmamıştı. Sanayinin ilerlemesini izleyerek piyasa şekilleri rekabet şartlarının eksikliğiyle beliriyordu. Fakat TRŞ varsayımı sistemin savunucuları elinde egemenliğini sürdürdü. Çünkü bunun bulunmadığı kabul edilirse fiyat mekanizmasının ekonomide Pareto anlamında etkinliği veya Walras anlamında maksimum refahı sağlayacağı iddiası gerçek dışı düşer. Eksik rekabet şartlarının ERŞ, teoride kabulü, piyasa mekanizmasına devlet müdahalesinin kabulünü de peşinden sürükler. Sınırsız lesefer savunulamaz. Nitekim aşağıda görüleceği gibi ERŞ'nin yaygın biçimde piyasaları nitelediği olgusu ortaya konunca, liberal öğreti yandaşlarınca ERŞ'ye dayanan modelin reddinden, diğerlerince piyasaya kamu müdahalesinin ve sendikalaşmanın kabulüne kadar çeşitli tepkilerle karşılaşmıştır. Gelenekçi neoklasik görüşle liberal öğretiye kısmi tepki gösteren görüş arasındaki fark buradadır. A. Tam rekabet varsayımının reddi Sraffa. Sraffa, 1926 yılında yayınladığı bir makaleyle neoklasik değer ve bölüşüm teorisinde ihtilal başlatmış, kısa sürede geniş çapta izleyici bulmuştur. Sraffa, A. Marshall'la zirvesine erişen teoriyi yererken, bir yandan da ERŞ varsayan teorinin temel ilkelerini belirtmiştir. A. Marshall, rekabet şartlarında çok sayıda firmanın türdeş mal ürettiğini varsaymıştı. Firmaların arz eğrilerinin toplamından sanayinin arz eğrisine, tüketicilerin talep eğrilerinin toplamından da o malın toplam talep eğrisine varmaktaydı. Sraffa, A. Marshall'ın hem sanayinin talep eğrisi hem uzun dönemde getiri kanunlarının sanayinin arz eğrisine etkisiyle ilgili savlarını eleştirdi. Sraffa'ya göre bu tahlil bir kere tüketicilerin belirli bir malı satın alırken kimden aldıkları konusunda kayıtsız olmadıklarını ihmal eder. Oysa çeşitli nedenlerle tüketiciler satıcılar arasında tercih yapar. Gelenek, şahsi tanışıklık, malın kalitesine güven, yer yakınlığı, belirli ihtiyaçların bilinmesi, kredi alma kolaylığından bir ticari markanın ününe veya eksik geleneği olan bir isme veya malın modeliyle biçimi gibi, malın belirli ihtiyaçları karşılayacak ayrı bir mal olmasına yol açmaksızın, başlıca gayesi, diğer firmaların mallarından ayırmaya yönelmesine kadar birbirinden farklı sebepler olabilir. Bir malı üreten her firma bu durumda ise, malın genel piyasası bir dizi farklı piyasalara ayrılmıştır. Rakiplerininkini istila ederek kendi piyasası dışına taşmak isteyen her firma, engelleri aşmak için ağır pazarlama masrafları yapmak zorundadır. Sayfa 190-191. Sraffa'nın açtığı yolu izleyen J. Robinson bu tercihleri eksik rekabetin, Chamberlain'de mal farklılaşması ile tekelli rekabetin nedenleri olarak inceledi. Piyasa şeklinin TRŞ ile ilgisi olmadığı böylece ortaya kondu. Sraffa bu koşullarda firmanın talep eğrisinin sonsuz elastik olamayacağını, eğimi menfi talep eğrisi ile karşılaşacağını belirtmişti. Robinson ve Chamberlain bunu ERŞ'ye uyguladı. Satış masrafları ve mal farklılaşması ile ilgili uyarlamalar özellikle Chamberlain tarafından geliştirildi. Sraffa'nın A. Marshall'a yönelttiği diğer eleştiri, getiri kanunlarının sanayinin arz eğrisine etkisiyle ilgilidir. A. Marshall, dıştan yararların bir sanayideki bütün firmaları eşit ölçüde yararlandıracağını varsayıyordu. Böylece artan getirinin ve firma ölçeğindeki büyümenin TRŞ ile bağdaşamayacağını göstermekteydi. Kullandığı kısmi denge analiziyle de bir sanayide içsel yararlara bağlı artan getirinin diğer sanayilere sağladığı dıştan nakdi yararları, ve bunlardaki firma ölçeği büyümesini ihmal edebiliyordu. Bu varsayımlara TRŞ varsayımından uzaklaşmamak için başvuruyor, böylece optimal kaynak dağılımının gerçekleştiğini gösteriyordu. Nihayet girdilerden birinin arzının sabit olduğunu varsayarak, TRŞ'de firma dengesinin azalan getiri ve artan maliyetlerle sağlandığı sonucuna varıyordu. Sraffa, bu varsayımların gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. Bir kere tarımda toprak gibi bütün üretim kesimine arzı sabit olan üretim girdisi dışında, girdi arz şartlarının azalan getiriye ve artan maliyetlere yol açacağını reddetti. Ayrıca Marshall'ın konu ettiği nitelikteki dıştan yararlara pek ender rastlandığını belirtti. Bundan ötürü serbest rekabet yolunu terk edip aksi yöne yani tekele dönmemiz gerekir. Sayfa 187. Ne var ki teorideki tam tekeller de gerçekte ender gözlenmektedir. Gerçekte durum Sraffa'ya göre yaygın biçimde bu ikisi arasındadır. Sraffa'nın neoklasik değer ve bölüşüm teorisinde ihtilal başlatan bu makalesini 1930'lar ve 1940'larda ERŞ teorisinin kurulması izlemiştir. Firma dengesini azalan getiri ve artan maliyetler değil de eğimi menfi talep eğrisinin açıklaması kurulan teorinin temelini oluşturmuştur. B. ERŞ'nin değer ve bölüşüm teorisi. Genel açıklama. TRŞ, üretici sayısının hiçbir fiyatı etkileyemeyecek kadar çok olması yanında, giriş-çıkış serbestliği ve girdi akışkanlığı, mal türdeşliği, bölünebilirlik, belirsizliğin bulunmaması ve bilginin tam olması gibi şartlar gerektirir. ERŞ'nin teorisi oysa mal türdeşliğinin satış kampanyaları, reklam, ambalaj ve benzeri nedenlerle bozulduğu, üretici veya satıcı veya alıcı sayısının giriş serbestliğini bozan etkenlerle kapital yetersizliği, reklam masraflarının yüksekliği ve benzeri gibi azaldığı, bölünmezliklerin artan getiri nedeni olduğu, bilginin tam olmadığı koşulları inceler. TRŞ gerçeği açıklayan model olarak değil de sadece bir karşılaştırma örneği diye kullanılır. Bu teori talebin sadece fiyata bağlı olmayıp malın niteliği, satış mahalli, sağlanan hizmetler ve kredi, alışkanlık, bilgi derecesi ve benzeri yani çok değişik etkenlere bağlı olduğunu gösterir. Geleneksel kayıtsızlık eğrisi tahlili artık anlamını yitirir. Ayrıca Chamberlain'in belirttiği gibi firmanın maliyeti sadece üretim maliyetinden ibaret olmayıp satış maliyeti de buna eklenir. Mal farklılaştırması ise firmanın maliyet ve talep eğrileri arasında bağlılığa yol açar. Nedeni firmanın talep eğrisinin eğimi ve yüksekliği bakımından kısmen yapılan satış masraflarına bağlı olmasıdır. Firmanın talep eğrisinin yüksekliği ve eğimi rakiplerine oranla satış masraflarıyla kendi malı için yarattığı tercihlere bağlı olunca firmanın maliyet ve talep eğrisiyle rakiplerin kârı arasında karşılıklı bağlılık var demektir. Bu da firmaları ya gırtlak gırtlağa rekabete ya aralarında anlaşmaya ya da bir veya diğer yoldan bir arada yaşamalarını sağlayacak bir dengeye götürür. Fakat piyasanın paylaşılması olayı TRŞ'deki çıkar uyumu imgesini tam bir çatışmaya dönüştürür. Rekabet ise artık TRŞ'nin olumlu rekabeti değil, savurgan ve yüksek maliyetli, atıl kapasiteyle sonuçlanan bir olaydır. Bundan başka ERŞ'de üretim genellikle TRŞ'ye nazaran daha az, fiyat daha yüksektir. Üretim girdileri rekabet şartları ister mal ister girdi piyasasında aksıyor olsun, marjinal fiziksel verim çarpı malın fiyatına eşit getiri elde etmez. Getirileri bunun altındadır. Bu J. Robinson'da Marksist anlamda olmayan bir sömürme olayına yol açar. Ekonomide kaynak dağılımı etkinsizdir. Diğer yandan ERŞ'de kâr da TRŞ'den farklı bir anlam kazanır. TRŞ'de uzun dönemde normal üstü kârların giriş serbestliğinin etkisiyle giderildiği kabul edilir. Oysa ERŞ'de giriş serbestliğinin sınırlılığı normal üstü kârların uzun dönemde de sürmesini sağlar. TRŞ'de bir firmanın normal üstü kârı, ancak üstün yönetimle diğerlerine oranla maliyeti düşürmesine bağlıdır. Oysa ERŞ'de normal üstü kâr, aksayan rekabet şartlarının sonucudur. Nihayet TRŞ'de gelir bölüşümü veriyken, her firma kârını maksimumlaştırdığında, TDY ve TDK yoksa, optimal kaynak dağılımı gerçekleştiğine göre firmaların kârı maksimumlaştırması etkinliğin şartı sayılır. Oysa ERŞ'de kârın maksimumlaşmasıyla ekonomide etkinlik arasında böyle bir ilişki yoktur. Etkinlikle bağdaşan kâr olgusu da yıkılır. Bu nedenlerden ötürü gelenekçi teoride J.M. Keynes'le beraber bir diğer ihtilali Sraffa'nın izinde kurulan teorinin yarattığı söylenir. C. ERŞ altında firma dengesi. J. Robinson Chamberlain. 1. TRŞ'den genellikle daha az üretim ve daha yüksek fiyat. TRŞ modelinde her firma belirli bir malın toplam arzının o kadar küçük bir miktarını verir ki, satışındaki değişme ile fiyatı etkilemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla firma için talep eğrisi sonsuz elastiktir. Firma kârının maksimumlaştığı denge noktasında kısa dönemde fiyat eşittir marjinal maliyet eşittir marjinal hasılattır. Uzun dönem dengede ortalama minimum maliyet eşittir marjinal maliyet eşittir fiyattır. ERŞ'de her firmanın kendi malında tekeli olduğu için talep eğrisi sonsuz elastik değildir. TRŞ'deki sanayinin talep eğrisi gibi menfi eğimlidir. Çünkü firma malın toplam piyasasına hakimdir. Firma için kârın maksimumlaştığı denge noktası yine marjinal maliyet MM'nin marjinal hasılat MH'ye eşit olduğu noktadır. Ne var ki MH artık fiyata F eşit olmayıp E talep elastikiyetini gösterirse arada şöyle bir ilişki vardır. F eşittir MH parantez E bölü E eksi 1 parantezdir. Şekil 2'de görüldüğü gibi MH ortalama hasılat OH'den daha süratle azalır. Nedeni satılan miktar arttıkça fiyatın düşmesi, bu düşüşün ise daha önceki bütün birimlerin fiyatı düştüğü için toplam hasılata ilaveyi yani MH'yi fiyattan daha süratli düşürmesidir. Denge MM eşittir MH olduğu noktada bulunduğuna göre fiyat eşit değildir MM fakat F eşittir MM parantez E bölü E eksi 1 parantezdir. Şekil 2 TRŞ ve ERŞ altında üretilen miktar ve fiyat arasındaki farkı gösterir. TRŞ'de o malın toplam talep OH yani ortalama hasılat ve toplam arz OM yani ortalama maliyet eğrisi D noktasında kesişir. Arz edilen miktar OQ, fiyat OB'dir. Kendi malında tekeli olan firma için oysa miktar OR ve fiyat OP'dir. Yani miktar daha az, fiyat daha yüksektir. Nedeni bu iki durumda firma dengesindeki farktır. TRŞ'de her firma uzun dönem dengesinde ortalama minimum maliyet eşittir, MM eşittir, fiyat eşitliğinde normal kârla çalıştığından malın toplam arz eğrisi OM'dir. O malın toplam talep eğrisi OH'nin eğimi menfi olsa da her firma için talep elastikiyeti sonsuzdur. OM ve OH eğrilerinin kesiştiği noktada fiyat ve arz edilen miktar belirlenir. Oysa kâr maksimumlaşması, kendi malında tekeli olan firmada denge noktasını MH eşittir MM ilkesine göre belirlediğinden, üretilen miktar daha az, fiyat daha yüksektir. Çünkü MH, OH'nin altındadır. 2. Marjinal fiziksel verim, X fiyat altında kalan girdi getirisi ve girdi sömürüsü. Pigou'dan devralınan bir ilkeye göre bir girdinin getirisi marjinal fiziksel verimi çarpı malın fiyatının altında ise o girdinin sömürüldüğü söylenir. Mal ve girdi piyasasında TRŞ varsa her üretim girdisi dengede marjinal fiziksel verimi çarpı malın fiyatına eşit getiri elde eder. Öyleyse bu ilkeye göre sömürü yoktur. ERŞ'de ise ister firma mal piyasasında ERŞ altında satıcı fakat girdi piyasasında TRŞ'de alıcı olsun, ister mal piyasasında TRŞ'de satıcı fakat girdi piyasasında tekelden alıcı monopson olsun, girdi getirisinin marjinal fiziksel verimi çarpı malın fiyatına eşit olması söz konusu değildir. Kâr maksimumlaşması girdi getirisini bunun altına düşürür. Chamberlain, firmanın tekelli rekabet şartlarında mal satıcısı fakat TRŞ'de girdi alıcısı olduğu durumu inceler. Girdi kullanımı burada girdinin marjinal fiziksel verimi çarpı MH'ye göre belirlenir. MH ise eğimi menfi talep eğrisi dolayısıyla fiyatın altındadır. Öyleyse girdi getirisi marjinal fiziksel verimi çarpı malın fiyatından daha küçüktür. Fakat Chamberlain aşağıda grup dengesini incelerken görüleceği gibi tekelli rekabet şartlarının uzun dönemde normal üstü kârı gidereceğini, dolayısıyla bunun sömürü demek olmadığını belirtir. Normal üstü kâr yoksa her girdiye marjinal fiziksel verimi çarpı marjinal hasılata eşit ödeme yapıldığında toplam ürün tükenir. Toplam ürün tükendiğine göre de sömürü yoktur. Ancak normal üstü kârların Chamberlain'in iddiası aksine gerçekten ortadan kalkabileceği şüphelidir. Öyle olsa da yine marjinal verim teorisine göre ERŞ'nin olumsuz bir etkisi vardır. Girdilerin marjinal hasılata göre belirlenen getirisi girdinin toplum için, firma için olduğundan daha değerli olması demektir. Bu da firmanın girdiği toplumsal değerinin gerektirdiğinden daha az kullandığını gösterir. Bu ise üretimin F eşittir MM değil de MH eşittir MM'ye göre belirlenmesinden ötürü optimalin altında olmasının sonucudur. J. Robinson girdi alımında tekel yani tekelden alıcı olan firmada aynı meseleyi incelemiştir. TRŞ'de firmaya girdi arz eğrisi sonsuz elastiktir. Dolayısıyla girdinin OM eşittir MM'dir. Oysa firma tekelden alıcıysa satın aldığı girdi miktarını arttırdıkça fiyatını etkilediği için OM ve MM eğrilerinin eğimi pozitiftir. Son aldığı birimin fiyatı yükselince bütün daha önceki birimlerin fiyatı yükselir. Bunun için son birim dolayısıyla toplam maliyetine ilave yani girdinin marjinal maliyeti girdi fiyatı yani ortalama maliyetinin üstündedir. OM ve MM eğrilerinin eğiminin pozitif ve ikincinin birinciden daha süratle yükseliyor olması, dengede girdiden satın alınan miktarı TRŞ'ye oranla azaltır. Girdiye yapılan ödemeyi de marjinal fiziksel verimi çarpı fiyatın altına düşürür. Malı firma TRŞ'de satıyor olsa da durum aynıdır. Şekil 3'te firmanın TRŞ'de mal satıcısı ve girdi piyasasında tekelden alıcı olduğu varsayılmıştır. Burada girdi kullanımı ve girdi getirisinin firmanın TRŞ'de girdi satın aldığı hale nazaran düştüğü görülebilir. Şekilde ODV eğrisi girdinin ortalama değer verimini, MDV eğrisi marjinal değer verimini gösterir. Firma mal piyasasında TRŞ'de satıcı olduğu için malın fiyatı firmanın MH'sine eşittir. Bundan ötürü girdinin marjinal değer verimi, marjinal fiziksel verimi çarpı malın fiyatıdır.